Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda bu esniciyle konuşalım. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var.
Emre, Hakan Şükür de telefon attığımızda. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Bir virgül koymanı rica edeceğim. Evet, Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Saat 17.30 RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan. Yine dolu dolu bir program hazırladık sizin için. Günün tartışmalı başlıklarını çıkardık, köşeye koyduk. Bunu bize en iyi kim anlatır diye düşündük ve onlarla canlı bağlantı yaparak sizlere günü özetleyeceğiz. Ve olayları anlamanız için yorumlatacağız, uzmanlara yorumlatacağız. Gerçekten çok önemli açıklamalar, önemli olaylar var bugün. Başlıkları aktaralım şimdi. Diyarbakır'dan maalesef kötü haber geldi. 9 yaşında bir çocuk kullanılmayan bir roket mermisi veya o bölgede bulunan bir roket mermisi nedeniyle Silvan'da patladı ve hayatını kaybetti. PKK'dan bir yeni açıklama bekleniyor. Ne zaman bitecek bu çatışma dönemi diye herkesin kafasındaki soru işareti buydu. Dün Özgür Gündem gazetesinde KCK eş başkanının bir yazısı vardı. O yazının izini süren gazeteci Celal Başlangıç 15 Ekim tarihinde çatışmaların bitebileceğini söyledi. Celal Başlangıç canlı bağlanacak ve bize anlatacak nasıl bu sonuca ulaştı. Sansür haberi var. Evet, yine bir sansür haberi. Önce TV Bu'dan cemaate yakın kanallar çıkartılmıştı platformdan. Şimdi de Dijitürk'ten, en önemli platform, televizyon platformu Dijitürk'ten yine cemaate yakın kanallar çıkarıldı. Seçimler yaklaşırken bu sansür kararının ne manaya geldiğini kamuoyu şirketinin sahibi, Gezici kamuoyu şirketinin sahibi Murat Gezici'ye soracağız. Aynı zamanda Samanyolu Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni de konuğumuz olacak. Spordan da bahsedeceğiz. Nobel ödülünden de Orhan Bursalı ile konuşacağız. Nobel Kimya ödülünü alan Türk bilim adamıyla ilgili. Çünkü Bursalı'nın yakını, o bize anlatacak nasıl bir isim, nasıl bir insan, nasıl çalışıyor. Orhan Bursalı söyleyecek ve başlıyoruz. RSFM'de bir de bunu dinle programı başlıyor önemli başlıklarla.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, ilk başlığımız maalesef yine bir çatışma haberi oldu. Silvan'da bir çocuk hayatını kaybetti 9 yaşında. Okula bırakılan bir bombadan da, el yapımı bir bombadan da bahsediliyor yine bölgede. Bölgede sıcak, yine kötü haberler geliyor. İyisini biraz sonraya bırakalım, o haberleri bir konuşalım. Diyarbakır'da Ferit Aslan telefon attığımızda. Ferit merhaba.
Merhaba Yavuz Oğan.
Yani çocukların da artık hayatını kaybettiği bir süreci yaşıyoruz maalesef. Kötü haber, 9 yaşında bir çocuk Silvan'da hayatını kaybetti. Önce bu olayla başlayalım istersen, nasıl oldu diye.
Yavuz Ohan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tekel mahallesinde hatırlarsanız geçen hafta gerçekleştirilen operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçede. Tekel mahallesinde bugün saat 12 sıralarında 3-4 çocuk buldukları bir cisimle oynarken cismin patlaması sonucu 9 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. 3 çocuk da yaralandı.
Roket mermisi diye haberler geldi, doğru mudur?
Yani roket mermisi deniliyor ancak çocukların kurcalayıp da patlatabileceği bir cisim olduğu söyleniyor. Çünkü roket mermisini çocukların kurcalamasıyla patlaması pek mümkün görünmüyor. Evet. İşte bu konuyla ilgili çalışma devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Ama şunu söylemek lazım, daha önce Cizre'de de oldu aynı şey. Yine daha önce Silvan'da bir patlama daha olmuştu. Bir çocuk yaşamını yitirmişti. Prasipil diye biri. Yola döşenen mayının askeri aracın geçiş sırasında, patlatılması sırasında da o zaman 12 yaşında bir çocuk daha yaşamını yitirmişti. Hendeklerin kazıldığı, hendeklerin çevresine bu bir tuzaklarının yerleştirildiği ve ardından operasyonun düzenlendiği, sokağa çıkma yasağının meydana geldiği bu yerleşim yerlerinde bu tür patlamaların ve patlayıcı artıklarının olma ihtimali hep düşünülüyordu. Bu konuda belki hem orada yaşayan insanlar hem güvenlik birimleri bunu göz ardı ediyorlardı. Ancak dediğim gibi bir hafta, 4 gün, 3 gün sokağa çıkma yasağının sürdüğü, çatışmaların devam ettiği, çok sayıda patlayıcı silahın kullanıldığı bir yerde de bu patlayıcı artıklarının bulunma ihtimali hep göz önündeydi. Ama maalesef bugün Silvan'da işte meydana gelen olayda 9 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. Üçü de yaralandı. Yaraların tedavisi Diyarbakır'da halen devam ediyor Yavuz Okan.
Çok tehlikeli bir durum tabii. Şimdi sonuçta operasyonlar düzenleniyor. Sokağa çıkma yasağı var. Orada kazılan hendeklerden bahsediliyor. Devlet yetkililerinin, güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamalar var. O açıklamalarda bu bir tuzakları olduğu biçiminde, o hendeklerde, kazılan hendeklerde ve şimdi o sokağa çıkma yasağı kalktı. Operasyondan arta kalan mühimmat olabilir ya da o bölgede bu bir tuzaklı bombalar olabilir. Maalesef bir çocuk dedik, 9 yaşındaki Hasan Yılmaz. İşte onlardan birisiyle oynarken hayatını kaybetti, 3 çocuk da yaralandı. Bir de okula bomba konulması ile ilgili bir haberimiz var. O nedir Ferit?
Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde bir okula bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı bir patlayıcı atılıyor. Tabii patlayıcı orada okul içerisinde hasara neden oluyor. Ama o sırada öğrencilerin patlamanın gerçekleştiği yerde olmaması da bir nevi bir facia veya can kaybını da önlemiş oluyor.
Büyük bir şans tabii. Yani okulda patlayıcı, okul ve bomba bir araya gelmeyecek iki kelimeden bahsediyoruz. Peki orada eğitim hayatı nasıl Ferit? Biraz o konudaki gözlemlerinden bahseder misin bize? Çünkü öğretmenler var, eminim endişeliler bu süreçten. Öğrenciler var, insanlar çocuklarını okula gönderirken bir takım sıkıntılar var. Normal devam ediyor diyebiliyor muyuz?
Şimdi eğitim ve öğretimin başladığı ilk haftada biliyorsunuz daha önceki yıllarda olduğu gibi ana dilde eğitime dikkat çekmek için Demokratik Toplum Kongresi'nin bu boykot çağrısı vardı. Onun dışında ilk hafta olması nedeniyle çoğu öğrencilerin okullara sadece kitaplarını alıp eve döndükleri söyleniyordu. Ama özellikle çatışmaların yaşandığı, sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde hem geçen hafta için hem de bu haftanın başları için sağlıklı bir eğitimden söz etmek mümkün değil. Şimdi tabii beklentiler var. Bugün belki siz de görmüşsünüzdür. 10 veya 11 Ekim'de bir ateşkes beklentisi var. Şimdi bütün gözler ona çevrilmiş. Yani bu bölgede hayatın her anlamıyla normale dönmesi için bir defa öncelikle bu mevcut ortamın normale kavuşması gerekiyor.
Evet, gerçekten eğitim gibi sağlıkta da ciddi problemler olduğunu duyuyoruz. Özellikle Şemdinli'de sadece acil servisin devlet hastanesinde çalıştığına ilişkin bir bilgi var. İstifalar var, tayinler var, doktorlar o bölgede çalışmak istemiyorlar. Aslında doğal bir endişe baktığınız zaman. Ancak tabii ki halkın sağlığıyla ilgili de ciddi sorunlar var. Bu konuda bir bilgin var mı bilmiyorum ama Ferit, bugün verilen haberlerde Şemdinli'de özellikle tayin ve istifaların, Hakkari'de tayin ve istifaların çok fazla olduğu söyleniyor. 13 doktorun istifa ettiği haberi var mesela Hakkari'de. Benzer durum sanıyorum bölgedeki bütün o kritik noktalarda var.
Tabii benzer durum mesela bundan biz bir hafta önce Doğan Haber Ajansı olarak haber yapmıştık. Cizre'de, Şırnak'ta da yaşanıyor benzer bir durum. O Cizre'de ilk olayların meydana geldiği dönemde 64 doktordan sadece bildiğim kadarıyla o ilk dönemlerde 15'e yakını görev yapıyordu. Diğer doktorlar hem o dönemin yıllık izne denk gelmesi nedeniyle yıllık izinlerini kullanıyordu. Kimisi de rapor alarak göreve başlamıyordu. Biliyorsunuz son dönemlerde yaşanan olaylarda sağlık personelleri, doktorlar da saldırıya uğradı. Yaşamlarını kaybetti. Tabii bu bölgedeki sağlık çalışanlarını ciddi bir anlamda korku ve endişeye sevk etti. Bu nedenle de normal şartlarda, savaşlarda bile hani dokunulamayan sağlık personeline yönelik bu tür saldırıların olması bölgede bu sektörde çalışan sağlıkçıları da ciddi anlamda etkiledi diyebilirim.
Etkiledi. Umuyoruz ki bu çatışmasızlık haberleri gerçek olur ve bu sorunlar da en azından bu süreç içerisinde ortadan kalkar. Çok teşekkürler Ferit Aslan. Devam ediyoruz. Silopi'de 8 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulandığı haberini de sizlere iletelim. Şırnak'ta askeri araç kaza yaptı, 13 asker yaralı. Bu haberi de size iletelim ve sonra şimdi arkadaşlarımız Celal Başlangıç'ı da arayacaklar. Celal Başlangıç'la konuşacağız bu meseleyi. Neyi konuşacağız? Celal Başlangıç bugün bir yazı kaleme aldı. Bütün Türkiye o yazıyı konuşmaya başladı. Nereden yola çıktı? Öncelikle onu söyleyeyim. Bese Hozat, KCK eş başkanı Özgür Gündem gazetesinde bir yazı yazdı. O yazıda şöyle diyor: 1 Kasım'da ikinci kez zafer elde edeceğini söylüyor HDP'nin ve 1 Kasım'daki bu büyük zafer öncesinde buna katkı sunmak için de kendilerinin hareket edeceklerini söylüyor. Şimdi bunu söyledikten sonra Celal Başlangıç bölgeyi de iyi bilen bir isim, gazeteci. O araştırmalara başlıyor. Araştırmaları çerçevesinde de umutlu bir yazı yazıyor. O yazıyı şimdi birazdan size aktaracağım. Yani Ekim'in ortasında muhtemelen bir çatışmasızlık dönemine girecek Türkiye ama başka meseleleri de konuşuyoruz tabii. Bugün cemaate yakın olduğu söylenen gazeteler ve televizyonlarla ilgili önemli bir sansür haberi vardı. Dijitürk bugün TV'ye, Samanyolu TV'ye, hatta çocuk kanalı Yumurcak TV'ye bile kendi platformundan çıkardı. Şimdi arkadaşlarım haber veriyorlar. Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Kenes şu anda telefon hattımızda olması lazım. Onun da sanıyorum başına bir şey geldi. Bülent Kenes, senden dinleyelim. Nedir durum?
Vallahi memlekette hemen herkesin başına bir şey gelebiliyor, biliyorsunuz Yavuz Bey.
Evet.
Onun için sürpriz değil ama tabii benim başıma gelince benim için sürpriz oldu. Çünkü olağan bir şekilde paylaştığım bazı tweet mesajlar için savcının daveti vardı. Geldim, ifademi verdim. Savcılık ifadesinde de belirttiği gibi 14 tane tweet mesajı ve bunlarla ilgili işte Cumhurbaşkanlığına hakaret ettiğine dair bir iddia da bulunuyor savcı. Ve tutuklama talebiyle 400 sulh ceza hakimine sevk etti. Şimdi bekliyoruz hakim beyi. Gelecek muhtemelen tutuklayacak ya da tutuklamayacak. O artık hukuk anlayışına kalmış bir şey hakim beyin. Ne kadar hukuk kaldıysa memlekette. Ama benim paylaştığım mesajlar hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı ne adını, ne sanını, ne unvanını hedef alan paylaşımlar değil. Bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli vesilelerle yapmış olduğu açıklamaların alıntısından ibaret. Bir tanesi mesela bir Yeni Asya gazetesinde ki bir karikatürün paylaşımından ibaret. Bir de tabii aynı zamanda siyaset bilimciyim ben, doktoralı bir siyaset bilimciyim ve siyaset bilimci kimliğimle ve gazeteci birikimimle paylaştığım, yaptığım analizleri hakaret olarak değerlendirdim. Şu an tutuklama talebiyle
Başlatılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz. Resen başlatılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz değil mi Bülent Kenes?
Yani tam da anlayamadım ben çünkü
şikayet düzenleme yoksa
Cumhurbaşkanlığının avukatları yapıyor bu şeyi ve aynı şekilde işte bu sanal bilişim suçları dairesinden sanal devre diye bir polis girdi kurulmuş. O arkadaşlar sağ olsun yemeyip içmeyip gece gündüz durmadan herhalde Twitter'da dolaşıp bu tür eleştirel mesajları bulup hakarettir diye yaftalayıp savcının önüne getiriyor ve savcı da herhalde hukuktan anladığı kadarıyla bir fikir özgürlüğü veyahut da bir analizi hakaret kisvesine sokup mahkemeye sevk ediyor. Yani geldiğimiz yer gerçekten
evet, tweet mesajı üzerine yani, tweet mesajı de üzerine tutuklamanın yaşandığı bir ülkeye gerçekten kulağı hiç hoş gelmiyor.
Ona göre hareket ediyoruz ama maalesef öyle bir devletin herhalde yerler istiyor. Ben şahsım adına demokratik bir hukuk devletinde yapmam gereken ne varsa onları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Tutuklayabilirler, zindan atabilirler. Ama bu benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu, demokrasi olduğu, özgürlükler ülkesi olduğu noktasından geri adım attırmayacak ve ona göre hareket edeceğim.
Evet, yeni bir gazeteci sorunuyla karşılaşıyoruz. Halbuki bugün televizyonun, Samanyolu'nun, Dijitürk bu platformdan çıkartılmasını ve burada uygulanan sansürü konuşalım derken tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen bir gazeteciyle konuşmak durumunda kaldık. 1 Kasım'da seçimlere giderken Türkiye'de gerçekten tablo çok iç açıcı değil görebildiğimiz kadarıyla. Umarız o sonuç olmaz. Umarız o tutuklama kararı verilmez diye düşünüyorum ama savcılıkta böyle bir hazırlık varken mahkemeden de daha önceki örneklerini gördüğümüzden yola çıkarak
değil,
biraz sıkıntılı bir sonuç doğabilir.
Bu hakimlikler genelde bu tür şeylerde hiç dosyanın şeyine bakmaksın doğrudan tutuklama kararı oluyor. Umut ederim ki bu sefer şaşırtırlar. Ama bugüne kadar ki uygulamaları önlerine gelen dosyadan otomatikman tutuklama kararı veriyorlar maalesef. Herhalde başıma gelecek olan da %90 olan da bu.
Geçmiş olsun diyelim. Takip edeceğiz. Umarız o sonuç olmaz diyelim. Çok teşekkürler.
İnşallah. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bülent Keneş'le konuştuk. Araya girdi. Aslında PKK'nın ateşkes kararını sizlere aktaracaktık. Celal Başlangıç o kararı yazan isim bugün ve Türkiye'de herkes bu meseleyi konuşuyor ama basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusu da gerçekten bir numara. Ona ilişkinde maalesef kötü haberler vardı. Kötü haberlerden birini de demin vermiş olduk. Bülent Keneş şu anda hakimin karşısına çıkmak için bekliyor. Savcılık hakkında tutuklama talep etmiş. Nedeni de Cumhurbaşkanı'na hakaret. Bir parantez açmıştık. Size KCK eş başkanı Bese Hozat'ın yazısından bahsetmiştim. O yazıda 1 Kasım'daki zafer diye bahsediyor HDP'nin alacağı sonuçtan. Ona katkı sunmak için tekrardan tarihi bir tutum almaktan bahsediyordu. O tutum ne diye merak eden gazeteci Celal Başlangıç. Şu anda telefon attığımızda. Merhaba Celal.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Bugünkü yazın epey bir konuşuluyor ve aslında biraz da umut oldu. Niye? Çünkü ne zaman bitecek bu çatışma? Ne zaman insanların ölümleri sona erecek diye beklerken sen bu açıklama üzerine, BSH Uzat'ın bu açıklaması üzerine kendi kaynaklarınla bir araya gelip veya konuşup, haberleşip bir yazı kalemi aldın ve dedin ki 15 Ekim'de PKK yeniden ateşkesi ilan edebilir. Doğru mu?
Yani ateşkesten çok çatışmasızlık süreci diye tanımlıyorlar bunu. 15 Ekim'den 1 Kasım'a kadar seçim sürecince daha evvelden zaten tek yanlı bir ateşkesi artık ilan etmeyeceklerini açıklamışlardı. Ama şimdi gelinen koşulları itibariyle HDP'nin de önünü açmak bir yandan yani HDP'nin geçmişte 7 Haziran'da aldığı oyları PKK'nın silah gücüyle olmadığını göstermek için hatta medya gücüyle de olmadığını göstermek için, çünkü bu seçimde geçen seçimdeki kadar hani tarafsız yayın yapmaya çalışan direkt iktidar güdümünde olmayan medyanın da fazla destek verebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü yoğun bir baskı var üzerinde o medyanın da. O yüzden
zaten
de,
televizyonlara çıkartsalar bile onu seçmene ulaşmakta güçlük çekecekleri belli. Bugün Samanyolu, bugün televizyonlar için alınan kararı da aktardık bizi.
Evet, yani öyle ciddi bir kuşatma var ama şimdi benim gördüğüm, yani gerek batıda gerek bölgede, ben çünkü daha geçen gün geldim oradan, evvelsi gün geldim. Sonra bir Avrupalı parlamenter heyetiyle beraber gitmiştik orada. Yani insanlar zaten hemen kararlarını vermişler. Hele bölgede zaten hiç seçim havası göremiyorsun. Çünkü çatışmadan, ölümlerden dolayı bir seçime girecek Türkiye görüntüsü hiç yok bölgede. Sıfır yani neredeyse. Sadece cenaze kaldırıyor gittiğiniz yerde. Ama bayım bir abla var. Ama kararlı insanlar yani. O bölgede öyle.
Hala HDP'nin arkasında duruyorlar.
Ya şimdi şöyle bir mesele var. Yani HDP'den başka seçenekleri yok onların. Öyle değerlendiriyorlar. Hatta gittiğim birkaç yerde AKP ilçe yöneticileri de istifa etmiş. Özellikle sokağa çıkma yasağı ilan edilen, sonra da evlerine hapsedilip ateş altında kalan ve çeşitli sayıda ölümlerin olduğu yerlerde aldığım bilgi AK Parti ilçe yöneticilerinin istifa ettiği. Birilerini buluşturarak kıyıdan köşeden, bazen köylerden, merkezden olmasa da gelip ilçe başkanı yaptığı yolunda bilgiler var. O yüzden hani orada pek AKP'li de görmedik. Belki de olsa da ortaya çıkmak istemiyor ama AKP'ye çok geniş bir tepki var. Zaten bir takım kamuoyu araştırmaları da AKP'nin bölgeden aldığı oyların 7 Haziran'a göre kayda değer biçimde azalacağı yolunda.
Galip Ensarioğlu'yla dün konuşma fırsatı bulmuştuk. İnsanların PKK'dan korktuğu için fikir beyan edemediğini ama PKK'ya da bir kızgınlık olduğunu söylemişti. Tabii bunu 1 Kasım'da göreceğiz. Ama önemli olan tabii 15 Ekim itibariyle çatışmasızlık sürecini başlatıyor olması. Bunun ateşkesten bir farkını küçük anlatmanı rica ederiz. Bir de 1 Kasım'dan sonra ne olacak? 1 Kasım'a kadar mı bu iş?
Yani şu andaki değerlendirme benim öğrenebildiğim kadarıyla 1 Kasım'a kadar 1 Kasım'daki tablo ve ondan sonraki oluşacak hükümete, oluşacak hükümetin soruna yaklaşımına bakacaklar. Dikkat ederseniz zaten bugün Cumhurbaşkanı da biraz daha farklı konuşmaya başladı. Yani istediğimiz sonucu alırsak çözüm süreci devam eder diye bir laf etti. Evvelden böyle bir şey söylemiyordu. Daha sert söylüyordu bunu. Silahlar gömülüp üzerine beton dökülmeden olmaz bu iş diyordu. Şimdi biraz daha bir değişim gözledim açıkçası. Yani şimdi tabii bazıları işte HDP'ye kızıyor. Çeşitli nedenlerle kızıyor ama bu yani kendi işlerinde bir kızgınlık. Onun oyunu başka bir yere yöneltecek bir kızgınlık gibi görünmüyor sonuç itibariyle. Çünkü tek oy verecekleri HDP olarak görüyorlar. Bakın şimdi işte Nusaybin'de, Cizre'de, şimdi Silopi'de, işte
Yüksekova'da,
Yüksekova, Silvan,
Şemdinli,
Besni, Bismil,
evet.
Bütün bu yerlerde çok açık mesela eğlendirildi. İnsanlar öldü, şu oldu, bu oldu. Bölgede oraya giden bir tane AKP milletvekili yok.
Doğru.
Yani
HDP'liler kapısında beklediler o ilçelerin ama AKP'liler
kapısında beklediler. Kimi içeride kaldı? 10 gün içeride kalanlar oldu. Topuklar altında kalanlar oldu yani. Hatta Avrupalı parlamenterler çok şaşırdılar. Başbakan gelmedi mi buraya? Bakanlar gelmedi mi diye. Hatta değil milletvekili, bölge milletvekilinin gitmesi böyle bir olay olduğunda buraya başbakanlar gelir değerlendirmesindeydi Avrupalı parlamenterler.
Doğal olarak olağanüstü bir durum var yani. Elbette bir bakanın gidip orayı görmesi, bir milletvekilinin gidip İktidar Partisi'nden görmesi ve değerlendirmesi, Ankara'da ulaştırması lazım. Bir o soru atladık herhalde. Çatışmasızlık süreciyle ateşkes arasında bir fark var değil mi? Yani sen özellikle kullanıyorsun onu.
Yani onlar öyle kullandı.
Yani onlar öyle kullandığı için.
Evet. Yani ateşkes daha köklü, daha derin, daha pasif bir durum. Çatışmasızlık da aktif savunma biçimine tekabül ediyor benim öğrenebildiğim kadarıyla. Bir aktif savunma biçimi olacak ama ateşkeslik kadar pasif olmayacak anlamında.
Ama şu anki tansiyon en azından 15 Ekim'den itibaren çok daha aşağıya doğru çekilecek. Peki açıklamanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi edinebilir mi Celal Başlangıç?
Onu henüz tam olarak edinemedim.
Onu edinemedik.
Peki. Öğrenmeye çalışıyorum, evet.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Rica ederim, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
Celal Başlangıç hem bölgeden izlenimlerini aktardı. Dün Galip Ensarioğlu'yla konuşmuştuk. PKK'dan korktukları için insanlar ifade edemiyorlar ama PKK'ya kızgınlar. Ve bunu da 1 Kasım'da sandıkta göreceğiz demişti. Celal Başlangıç'ın izlenimleri daha farklı. PKK'ya kızsalar bile HDP'den başka oy verecek parti görmüyorlar. Ve AKP'nin oyları bölgede geçmişe göre, 7 Haziran'a göre de çok ciddi bir biçimde düşecek dedi Celal Başlangıç. Ama en önemli bilgi 15 Kasım, 15 Ekim itibariyle yani seçimlerden 15 gün önce PKK'nın çatışmasızlık sürecine gireceği, ki ateşkes demiyor buna, 1 Kasım'a kadar bu sürecin devam edeceği biçiminde en azından silahlar susacak. Umuyoruz öyle.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bölgeden uzaklaşmayalım. Devam edelim. Çünkü Tunceli'den enteresan bir haber var. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin komünist belediye başkanı Roboski'de bir camiyi onarmak için yardım kampanyası başlattı. Bu enteresan bir durum. Niye diye kendisine soralım. Fatih Mehmet Maçoğlu telefon attığımızda. Fatih Bey merhaba.
Merhaba.
Siz bir yardım kampanyası başlattınız. Roboski'de bir camiyi onarabilmek için anladığım kadarıyla. Niye böyle bir şey yaptınız? Önce bir onu öğrenmek isteriz.
Öncelikle merhaba.
Merhabalar.
Kendisine görüşmek, radyoya bağlamak benim için çok güzel. Ama şunu söyleyeyim, biraz da orada bir yanlış bilgi var gibi.
Öyle mi?
Şöyle bir durum
düzeltelim
var. Daha doğrusu o Roboski köy muhtarının Ovacık Belediye Başkanı adına bir mektup gönderilmesiyle başkandır durum. Bizde bir talebinde bulunmuştu. Camilerinin 5-6 ay önce yıkıldığını, nereye gittilerse ya da kime başvurduylarsa da bir desteğin olmadığına dair bir mektup gelmişti. Biz de arkadaşlarla oturduk bir araya. Bilirsiniz, Roboski olması önemli bir durum. Roboski
34 insanın hayatını kaybettiği bir
yer. Evet, kaybettiği bir bölge. Artı bir ihtiyaç, eğer bir kurumda, kurumsal bir yapıda değil,
bir partinin ya da Diyanet'in, müftülüğün ya da herhangi bir örgütsel durumun dışında halkın temel ihtiyacı olan bir şeyse, bilirsiniz biz sosyalistler orada onlara destek olma çabası içerisinde oluruz. Bu bundan kaynaklı oraya bir destek kararı çıktı. İşte bugün de teslim edilmek şartıyla bir tır zorlusu, işte 35 ton çimento gücümüzün yettiği kadar oraya bırakıldı.
Anladım. Bundan sonra da devam edecek mi oraya onarıma ya destek?
O arkadaşlarla görüştük, onlar ihtiyaçlarınız olduğu sürece, bizim de gücümüz olduğu sürece bir destek vereceğimize dair bir sözümüz var. Yani şunu bilmek lazım. Yani şimdiye kadar işte Alevilerin, solcuların, komünistlerin, devrimcilerin cami düşmanıymış gibi, camiye karşıymış gibi gösteren o sistematik anlayışa karşı bizler aslında temel hak ve özgürlük olarak, temel hak ve özgürlükler içerisinde inanç özgürlüğünü gören insanlarız. Yani eğer sizler bir dini kuranan değilseniz, hakikaten bir halktan, vatandaştan biriyseniz, burada da ihtiyacınız bu da olabilir, okul da olabilir, başka bir şey de olabilir tabii bunu söylerken. Gücümüz oranında destek vermeyi her zaman borç olarak getiririz. Tabii bunu yaparken belediyenin gücünün durumunu belki de hani takip etmişseniz iyi olmadığını bilmelisiniz.
Yani.
Bizim dostlarımızla birlikte böyle bir dayanışma izleyiciydik. Sağ olsun Viyana'da, o gün Viyana'daydım işte. 5-6 sene Türkiye'li iş adamlarıyla bir araya geldik. Konuştuk ya, böyle böyle bir durumun olduğunu söyledik. Sağ olsun onların da ortaklaştığı, onların da destek verdiği bir durum. Roboski'ye mutlak şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olduğu sürece arkadaşlarımızla diyalog içerisinde olacağız ve elimizde geleni yapacağız.
Tabii simgesel bir durum bu. Ovacık, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin bir belediye başkanı. Zaten kendi imkanları çok dar. Ama aynı zamanda komünist bir belediye başkanı, Alevi bir belediye başkanı. Roboski'de bir caminin onarımı için destek arayışı içerisinde, hoş da bir durum. Yani kulağa da hoş gelen bir durum. Kapatmadan önce Ovacık'ta durum ne? Biraz da ondan bahsedin isterseniz, sizi bulmuşken. Çünkü Tunceli Ovacık arasında yolda bir takım işte ne bileyim müdahaleler, askeri operasyonlardan bahsediliyor. Nedir oradaki asayişte son durum?
Ya bugün geldiğimde yolda kimse yoktu. Bu iyi bir şeydi. Yani kaygılar oluyor insanların tabii ki. Ya, her ne olursa olsun elinde silah gören her insan korkar, ürker. Bu çok doğal bir şey. Bu kabul görüyoruz. Ama şunu bilmek lazım. Her şartta Ovacık'ta yaşam güzel. Yani ben şunu çok iddialı konuştum genelde. Ovacık dünyanın en güzel ilçesi diye. Yazı, kışı ya da sonbahar ayrıca güzel bir ilçe.
Ben gelip gördüğüm için katılıyorum size.
Doğa
çok harika. Güzel gerçekten, evet.
Gerçekten güzel bir yerde. Şu anda zaman zaman hareketler, sıcak temaslar oluyor ama geçici olacağını düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur. İyiyiz yani, hala korkmuyoruz. Bu iyi. Eğer korkmuyorsan iyidir.
Pekala. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
Sağ olun. Kolay gelsin size.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlettir.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti.
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak.
Onun katili kim? Güne kadar çözümleyenler.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Devam ediyoruz. Bölgeden çok uzaklaşmayalım. Ovacık'a götürdük sizi. Ovacık Belediye Başkanı'nın Roboski'ye yaptığı cami yardımını, komünist bir belediye başkanı, Alevi bir belediye başkanının camiyi onarmak için yaptığı yardımı ya da düzenlediği kampanyaya ilişkin bilgi verdik. Biraz da asayiş durumuna baktık. Çok sorun yok dedi. Neyse ki kötü haber vermedi bize oradan. Yine bölgeden kaynaklanan bir haber var ama Ankara ayağı da var bunun. Siyasi bir gelişme. Bahçeli ile ilgili, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir fezleke hazırlandı. O fezlekenin nedeni ise Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen o bölgede 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sandık taşımayla ilgili ilçe seçim kurulunun aldığı karara Bahçeli'nin yaptığı itiraz. Bu itiraz kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu olarak görülmüş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bir soruşturma yapmışlar. O soruşturma çerçevesinde de Bahçeli ile ilgili fezlekeyi düzenleyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişler. Ne demişti Devlet Bahçeli? Orada PKK'ya terk edildiğini, kendini ne yediği belirsiz bir hakim, nereye bağlıdır, kimden talimat almıştır, kime hizmet etmektedir, bunun da özel olarak araştırılmak istenen bir kişi, Cizre'nin 3 mahallesinde seçimlerde yapılamayacağın fikrinden hareketle sandıkları diğer mahallelere taşımak istemiş. İşte bu sözleri suç kabul edildi Devlet Bahçeli'nin. Şimdi bu fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Siyasi bir hamle midir yoksa başka bir şey midir? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la konuşacağız. Semih Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Fezleke enteresan geldi bize. Çünkü o fezlekenin içinde aynı zamanda savcıya da sormuş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Hakaret olarak kabul ediyor musun, şikayetçi misin diye, o şikayetçi olmak istememiş. Buna rağmen bir re'sen soruşturma ve sonrasında hazırlanan fezleke. Nedir bunun siyasi açılımı sizce?
Biraz evvel olayı anlatırken güzel bir tasnif yaptınız. Bu siyasi mi yoksa hukuki mi diye. Evet. Ben peşinen cevabımı verip ondan sonra isterseniz açayım. Bu siyasi bir karar. Bunun hukukilik tarafı olamaz. Yok. Niye yok? Bu ülkede terör örgütünün kol gezdiği, onların hamilerinin kol gezdiği, hemen her gün her haltı affınıza sığınarak söylüyorum, yediği bir ülkede savcılar yan gelip yatarken, ekseriyetini kastetmiyorum, sadece ne yediği belirsiz gibi bir laf üzerine harekete geçmiş olması hukukilikle bağdaşmaz. Onun için siyasi diyorum. Bir kere Sayın Genel Başkanımızın görüş ve düşünceleri siyasi anlamda değerlendirildiğinde hakaret de içermez. Ne yediği belirsiz lafı hakaret lafı değildir. Ne yaptığı belli olmayan anlamına gelir bu. Eğer Türkçe dil bilgisine bakmış olsaydı bu ilgili savcılık, zannediyorum bunun bir hakaret cümlesi olmadığını çok net bir şekilde ifade edebilirdi. Şimdi bakınız, böyle bir zaman içerisinde savcılığın harekete geçerek, bunu bahane ederek 1 Kasım'a 25 gün kala böyle bir karar almış olması da siyasi olduğunun çok açık ve aleni bir delilidir. Daha önce de olduğu gibi özellikle geçtiğimiz dönemde hakimler ve savcılar yüksek kurulunda yapılan tüm değişikleri birlikte müşahede ettik ve inceledik. Buradaki oynamalarla bugün yargının geldiği durum vaziyeti maalesef bu. Sıkıntı olan husus bu. Bakınız, savcı veya savcılık diyelim, genelleme yaparak ifade edeyim, hür iradesiyle böyle bir karar aldığı kanaatinde değiliz. Bu bir talimat. Bu talimatın da kimden geldiği veya nereden aldığını açık açık söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Ama mevcut siyasi iktidarın savcıları bu şekilde hareket ediyor artık son zamanlarda. Bunu yaparken de kolektif olarak 1 Kasım seçimlerindeki son şanslarını kullanma gayreti içerisindeler. Kendilerine rakip gördükleri siyasi partilere veya onların liderlerine dikkat ederseniz saldırıyorlar. Ve 1 Kasım'a kadar da gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla ellerinden gelen her şeyi artlarına koymayacaklar. Ve bu şekliyle kaos çıkarma adına bu ülkede her şeyi çok rahat bir şekilde yapabilecekler.
Siyasi bir yani, manevra olarak görüyorsunuz
çok,
bunu.
Çok net efendim. Çok net siyasi bir manevra.
Semih Bey, evet.
Sayın Devlet Bahçeli bu konuda iktidarı en üst düzeyde tenkit eden bir lider, dikkat ederseniz. Lafını esirgemeyen, doğruları halkın önünde çok net olarak açıklayan bir lider. Sesini kesmeye çalışıyorlar desem bu mümkün değil. Yani ne yaparlarsa yapsınlar Sayın Devlet Bahçeli'nin doğruları halkıyla paylaşmasının önüne geçmeleri mümkün olmayacaktır. Üstelik bir hususu daha isterseniz sizlere ve dinleyenlerinize arz etmek isterim. Neticede Sayın Bahçeli haklı çıkmıştır. Şimdi orayı nasıl terk edersiniz diye bir sorgu ve sual içerisinde soruyoruz. Ora dediğimiz vatan toprağı. Yani siz oradaki sandığı kaldırdığınız andan itibaren hükümranlık haklarıyla alakalı bu ülkeyi sıkıntıya düşürürsünüz diyor. İfadeye çalıştığımız o.
YSK'da benzer bir karar aldı zaten sonrasında.
YSK'da bunu teyit etti. Yani de Sayın Devlet Bahçeli haklı çıkardı. Hal böyle iken ilgili savcı
bu usta şikayet etmemesine rağmen. Bu
orası çok enteresan yani. Evet, şikayetçi evet. misiniz diye sorduklarında şikayetçi olmadığını söylüyor. Kendi üstüne almamış.
YSK'da Sayın Genel Başkan'ı teyit ediyor. Ha buna rağmen Ankara bu soruşturmayı açıyorsa bunun hukukilikten uzak olduğu çok net. Ama şunu çok açıkça söylüyorum bu partinin genel başkan yardımcısı sıfatımla. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni susturma noktasında başarılı hamleler değil. Kendilerini küçültüyorlar. Gelecek 1 Kasım'da ülke kendi geleceğine oy verecek. Halkın iradesini bu tip manevralarla veya ayak oyunlarıyla hiç kimse devşiremez veya şekillendiremez. Bunu
sizi bulmuşken bir soru, en son Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama, koalisyona hazırız açıklaması çok konuşuluyor Ankara'da. AK Parti ile CHP ile, HDP hariç demişti zaten. Ama orada evet. 4 şartı da tekrar etmişti diye hatırlıyorum ben. Yani bu süreçte bir tavır değişikliği, duruş değişikliği var mı MHP'de, yoksa o açıklamanın yarattığı heyecan çok, niye?
Çok net sordunuz, çok net cevap vereyim. Hayır, bizde bir tavır değişikliği, duruş değişikliği yok. Efendim politik bir manevra içerisinde falan değiliz. 7 Haziran'da söylediklerimizi devam ettiriyoruz. Biz 7 Haziran'da bu ülkede koalisyon kurulmasın demedik. Aziz dostum, değerli izleyenlerimize burada vasıtanızla ifade ediyorum. Biz sadece koalisyonu çözüm süreci etrafında politik birlikteliği, birbirlerine yakınlığı olan partilerin kurmasında fayda var dedik. Önceliği onlara bir verelim.
Yani 4 şartınız vardı. Çözüm süreci bitecek dediniz. Siz de
yapacaksanız da 4 şart. Peki evet. Soruyorum size. Bu 4 şart. Birincisi anayasayı değiştirmeyin kardeşim diyoruz. Hı-hı. Yani bunu değiştirene biz hayır diyoruz. İkincisi yolsuzluk yapanın üstünü örtmeyin kardeşim diyoruz. Örtüyorsanız biz buna hayır diyoruz. Veya çözüm süreci, işte MHP'nin haklılığı ortaya çıktı. Ülke kan yerine döndü. Bu çözüm sürecini artık bitirin. Üstünü Evet, üstünü örtmeyin veya buzdolabını kaldırmayın. Bunu yapanlara hayır diyoruz. Ve son olarak da Cumhurbaşkanı anayasal sınırların dışına çıktığı anda ona hayır diyoruz. Hepsi bundan ibaret.
Bu ama bu süreçte bu açıklamayı yaparken Devlet Bahçeli bu 4 şartın hala geçerli olduğunu da söyledi. Tabii. Yani MHP'nin pozisyonunda bir değişiklik yok. Bir siyasi tansiyonun böyle yükselmesi ve heyecanın artmasında ben doğrusu çok fazla anlamadım. Dün söylediğinden farklı bir şey söylemediği için.
Bir şey daha söylüyor orada. Tekrar onu ifade ediyor. Çünkü özellikle muarızımız, rakibimiz olan partiler her şeye hayır diyor mantığıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıpratma peşinde. Hayır biz bakın peşinen ilan ediyoruz diyor Sayın Genel. Biz her şeye falan hayır demiyoruz. Biz koalisyona da eğer halk karar verirse, bir parti iktidar yapmasa, bakın şimdiden söylüyorum diyor. Yani daha sandıktan çıkmadan koalisyona varız diyorum ama kendi ilkelerimizden de taviz vermiyoruz. Dolayısıyla son olarak şunu da ifade edeyim. Bize hayır demekle suçlayanlara şunu ifade ediyorum. Bir siyasi partimiz de her şeye evet dedi. Her şeye ama. Başından beri iktidar olma adına adeta AKP ile çırpındı. Bu ülkenin 32 gününü çaldılar. Peki netice itibariyle ne oldu? Her şeye evet dediniz de ne oldu?
Evet, böyle de bir tablo var Arto'da. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden
ben
bahsettiniz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la Bahçeli hakkında düzenlenen fezlekeyi konuştuk. Cizre'deki o hakimle seçim kurulunun başkanıyla ilgili, ilçe seçim kurulunun başkanıyla ilgili bir sözünden dolayı açılan, hazırlanan fezlekenin tamamen siyasi bir manevra olduğunu söyledi ki daha da önemlisi bu koalisyonla ilgili açıklaması Devlet Bahçeli'nin yeni bir heyecan yaratmıştı. Acaba Bahçeli bir duruş değişikliğine mi gitti, bir pozisyon değişikliğine mi gitti diye 4 şart hala geçerli dedi Semih Yalçın.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bir sansür haberi verelim. Bülent Keneş'le ilgili haberi girerken programa arkadaşlarımız uyardılar ve canlı bağlantıyla verdik. Savcılık, hakimliğin önünde beklerken Bülent Keneş hakkında tutuklama talebi vardı savcılığın. Attığı tweetler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor ve şu anda orada bekliyor. Onun dışında bir sansür girişimi diyelim ve sonuca da ulaştığı için aslında sansür olayı diyelim. Dijitürk, Türkiye'nin en büyük platformu, televizyon platformu, yayın platformu Dijitürk Bugün Televizyonu, Samanyolu Televizyonu, Kanal Türk Televizyonu, Samanyolu Haber, Yumurcak TV gibi kanalları listesinden çıkarttı. Gerekçe olarak da dedi ki Ankara Başsavcılığından bize gelen bir yazı var. Bu yazı çerçevesinde biz bu kanalları platformdan çıkartmak zorundayız. Aynı kanallar çok kısa süre önce TV Bu platformundan da çıkarılmıştı. Yani artık izleyiciye ulaşmaları eskisi kadar kolay olmayacak. Peki o gerekçe o kanallara nasıl bildirildi? Samanyolu Televizyonu'nun genel yayın yönetmeniyle konuşacağız. Metin Bey hattımızda. Metin Yıkar, merhaba.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederiz, geçmiş olsun öncelikle.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun.
Son dönemde herhalde ulaştığınız izleyici sayısı platformlardaki bu yasaklar nedeniyle hayli azalmış görünüyor, değil mi Metin Bey?
İşin doğrusu Dijitürk'le beraber bir azalma olduğunu söyleyebiliriz ama TVBu'nun öyle etkisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten TVBu mecrasından seyredenler demek ki interneti olduğu anlamına geliyor. İnternetten de herkes bizi farklı platformlardan sadece ismimizi yazıp canlı yazında zaten seyredebiliyorlardı. Ama tabii Dijitürk hem köklü hem de kapsamlı bir yayına sahip. 2.8 milyona yakın abonesi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da oradan çıkmış olmamız belli oranda seyircimizi azaltmış olacak.
Size ne dediler Metin Bey? Yani bir gerekçe ortaya koydular mı kamuoyuna yaptıkları gerekçe açıklamanın dışında?
Tam olarak şöyle söyleyeyim. Gece 12-10 geçici civarı bir arkadaşım aradı. Dijitürk'te dedi sizi göremiyorum. Samanyolu, Samanyolu Haber, bugün Kanal Türk, bunları da göremiyorum dedi. Sonra bir araştırdım. Ben de bizim ana kumandayı aradım. Sorun mu var bizde? Yok dediler. Evet, Dijitürk yayınında bizim kanallarımız gözükmüyor dediler. Bir tek grubu kanallarıyla birlikte. O zaman anladım ki kapatmışlar. Sonra hemen şöyle bir Twitter'a baktım. Bir açıklama geçmiş Dijitürk. İşte savcılığın bize gönderdiği yazıyı gerekçe göstermişler. Kendilerine gönderdiği yazıyı. Ve bu yazıyla beraber de bu kanalların erişimini durduruyoruz demişler. Muhtemelen de ileride kendilerine doğacak tazminatlardan kurtulmak amacıyla mıdır artık?
Şimdi diyorum. Ortada bir mahkeme kararı yok anladığımız kadarıyla. Savcılığın bir soruşturması var. Doğru mu?
Tabii aynen böyle. Savcılığın soruşturması varmış. O da gizliymiş. Gizli olduğu için de hangi kanunun hangi maddesinden dolayı bizim yayınlarımızı durdurduklarını şu saat itibariyle, saat 18.11, şu saat itibariyle öğrenebilmiş değiliz. Avukatımıza soruyoruz, avukatlarımıza gelmiş bir şey yok. Dijitürk'ten henüz böyle bir bilgi, belge almış değiliz, alabilmiş de değiliz. Zaten avukatlar diyorlar ki bırakın bir savcının talebi, mahkemeyle bile yayının tamamının bu şekilde durdurulması söz konusu olamaz diyorlar. Çok sağlam da zaten anlaşmalarımız var.
Aynı zamanda evet. Anayasal olarak da herhalde bir basın zaten ve yayın meselesi, anayasal hak aynı zamanda. Bunun durdurulması öyle kolay olmaması lazım ama artık yani, bir kararla bu işler olabiliyorsa enteresan. Yarın uyduya ilişkin bir endişeniz var mı? Şu anda çünkü uydudan evet. Ulaşıyorsunuz izleyenlere.
Tabii ki uydudan ulaşıyoruz. D-Smart'tan ulaşıyoruz. Karasal yayınlardan ulaşıyoruz. Endişeniz derken artık her konuyla alakalı endişe verebilirsiniz ki Türkiye'de. Çünkü hukuka göre işlemeyince, normal cari sisteme göre işlemeyince bir gün birisi aynen Dijitürk'te yaptıklarını gerekçe göstererek uydudan indiriyoruz derse buna kim hayret eder? Siz eder misiniz?
Doğrusu pek fazla edilmez. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bir dava süreci başlayacak herhalde.
Şimdi avukatlarımız hızla o olayın üzerine gittiler. Mahkemenin birkaç basamakta çalışıyorlar. Birincisi şu idare mahkemelerden konuyu takip ediyorlar. Hemen itiraz edip bu yürütmenin durdurmasıyla alakalı.
Ama resmi İkincisi, bir resmi bir yer olmadığı için.
Yok tabii özel sektör değil, resmi bir mekan makam değil. O yüzden özel sektör deniyor. Bununla alakalı muhtemelen dediğiniz gibi bir sonuç alamayabilir idare mahkemesinden. Bunu da tartışıyorlar kendi aralarında. Fakat benzer durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği diğer kararlara bakıyorlar. Hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne de gidecekler. Artı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci muhtemelen başlayacaktır. Yani bugün bile açtılar yayınımızı. Bize verdikleri maddi manevi zararla alakalı Avrupa'ya da gidilecektir. Bir taraftan da rekabet kurumuna başvuru yapılıyor. Çünkü Samanyolu yayın grubunun kanalları da sonuçta belli bir rekabet içinde Türkiye'deki diğer bütün ulusal kanallar gibi yayın yapan ve bir ticari varlığı olan kuruluşlardır. Bizimle alakalı verdikleri zararlar ve rekabet ortamına getirdikleri bizim sorunlar da ilgili de rekabet kurumuna başvuruyoruz. Bütün bu süreçleri takip ediyoruz ama şimdi mesela dediniz sizin seyirciye ulaşmanızda bazı zorluklar yaşanabilir. Enteresan, yaşadığımız dönemlerde insanlar pek çok mecradan istedikleri alanlara ulaşabiliyorlar. Dijitürk olmaz, DSmart olur, olmaz, uydu olur, o da olmaz, YouTube kanalı olur. Daha da olmaz, hepimiz birer periskop açarız, Facebook kanallarımız açarız vesaire gibi şeyler yapılabilir.
Bitmez diyorsunuz. Bitmez ama sözünüz varsa söyleyecek zemininiz oluyor elbette bu teknolojik dünyada.
Aynen dediğiniz gibi. Bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Bir de tabii kritik bir nokta var, o da şu. Rating ölçümlerini yaptıran kurum var biliyorsunuz. Televizyon İzleme ve Araştırma Kurumu, TİAK.
Evet.
TİAK'ın şemsiyesi altında TNS ratingleri ölçüyor. Hı hı. İşte Samanyolu Televizyonu ana kanalı, Türkiye'nin işte 5-6 kanalından bir tanesi. Genel kanallar, tırnak içinde onlara eğlence kanalları deniyor biliyorsunuz.
Evet.
Samanyolu Haber Televizyonu Türkiye'nin 4-5 en çok seyredilen haber kanalından bir tanesi. Yumurcak TV var. Türkiye'nin en çok seyredilen çocuk kanalı. Bunu altını çiziyorum. Yani TNS verilerine göre. Şimdi bunlar Dijitürk'ten çıkarıldığınız vakit sizin seyircilerinizde %20'ye varan oranlarda azalma olacak. Dolayısıyla beraber reklam pastasını paylaştığımız kanalların %20 gerisinde kalmış olacak. Bu önemli bir ticari kayıp anlamına gelir. TİAK'a hemen şimdi avukatlarımız başvuruyorlar. Bu yeni durumun, yeni şartların göz önünde bulundurulması, dolayısıyla da ölçümlerin değerlendirilmesi, nasıl bir yöntem bulacaksanız bunu hızla realize edin şeklinde başvuruyorlar.
Evet, çok çetrefilli bir konu ama işin özü net. Muhalif seslerin çok geniş bir insan kitlesine ulaşmasını engellemek için yapılmış bir düzenleme diye söyleyelim. O cümlenin altı herhalde diğer kısımları da dolduruyor değil mi?
Elbette. Bugün Yavuz Baydar Bey sabah yayına gelmişti. Yayından sonra beraber oturduk biraz. Dedi ki gerçekten şöyle de oluyor. Tabii seçimler yaklaşıyor. Sizin ne kadar çok seyredildiğinizi ben bu yaz tatil için Türkiye'nin değişik yerlerine gittiğimde gördüm. İnsanlar artık Türkiye'de olup bitenlerle alakalı net bilgiler öğrenebilmek için
alternatif arıyorlar.
Alternatif arıyorlar. Bir de bazı mecraları artık gördüler. Yani sadece hükümetin istekleri çerçevesinde ve doğrultusunda yayın yaptığı her şeyle açık. Onlar da zaten kabul ediyorlar. Ama Türkiye'de yaşanan başka bir hayat var. Gerçekler var. Olup bitenler var. Bunlar için bir şeyler arıyorlar. İşte Samanyolu var. Bugün var. Halk TV var. Var. Bir sürü mecra var. Ve bunlara çok insanlar yönelmiş durumda. Demek ki birileri bu ilgiden rahatsız oldu.
Öyle görünüyor. Çok teşekkürler, çok geçmiş olsun. Başarılar diliyoruz. Hukuki mücadelenizde sizlere. Az değil aslında baktığınız zaman. Gerçekten önemli bir yayın kuruluşunun Dijitürk gibi çok önemli bir platformdan çıkartılması sonucunda orada yapılan haberler, verilen haberler, mesajlar ya da muhalif sesler daha az insana ulaşacak, daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı ortadan kalkmış oldu. Bunun seçimlere bir etkisi olur mu? Gerçekten o muhalif ses birilerini rahatsız etmiş ve seçimlerden hemen önce o sesi kısmak gerekir diye düşünmüş olabilir mi? İşin uzmanına soralım. Murat Gezici şu anda telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi cemaate yakın kanalların Dijitürk platformundan çıkartılmasını konuşuyoruz. Tabii işin bir basın özgürlüğü kısmı var, ifade özgürlüğü kısmı var. Türkiye'de muhalefetin sesinin kısılmasına ilişkin bir girişim olup olmadığına ilişkin tartışma var. Ama bir taraftan da seçimler var 1 Kasım'da. O seçimleri bir etkisi olabilir mi, olur mu? Sizin bir fikrinizi almak isteriz.
Mutlaka etkisi olacaktır. Zaten bu etkiyi gördükleri için bu tür müdahaleler yapıldığını tahmin ediyorum. Şöyle, Türkiye'de örneğin 4,5 milyon gazete okunuyor. Yani belki tıraş anlamında o kadar değildir ama ondan bir gazeteye bakıyoruz. 3 kişi de okuyabiliyor ya da 20 kişi de okuyabiliyor bir kahvede dahi olsa. Gazeteyi takip edenlerin gazeteyi takip edenlerin 3,5 milyonu CHP'ye oy veriyor. Yaklaşık 400 bin civarında AKP ve MHP alıyor, 400'er bin diyelim okunuyor. Şimdi böyle bir platformda kitleler haberdar olmak istiyorlar ve tercihlerini değiştirdiler son dönemde. Örneğin Star en çok izlenen ana haber bülteniydi Uğur Dündar Bey'in döneminde. Şu an ise en düşük seviyede neredeyse. Fakat bugün TV'ye bakıyorsunuz ya da Samanyolu Haberi artık Cumhuriyet Halk Partili ya da Milliyetçi Hareket Partili ya da AKP'ye oy vermiş demokrat liberal kitle olaylardan haberdar olmak için farklı kanallar, radyolar takip etmeye başladılar, gazeteler. Türkiye'nin tercihleri değişti. Taşlar yer değiştirdi. O yüzden kitleler haberdar olmak istiyor. Mesela daha önceki seçim döneminde Twitter ya da sosyal medyanın bir kısmı kapatıldı. Sonra çok ağır bir tepki gelince geri açmak zorunda kaldılar. Eğer ki Türkiye kamuoyu bu 7 kanala sahip çıkmaz, bir kamuoyu oluşmazsa yarın bir gün Hürriyet de susabilir, CNN de susabilir. Çünkü bunların arkası kesilmeyecektir. Devamı gelme ihtimali oldukça yüksek olabilir. Birileri bununla ilgili bir düğmeye bastı ise ya da farklı bir şey varsa.
Aslında TV bu'da alınan kararla beraber bunu bir bu noktalara gelebileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Az önce Samanyolu Televizyonu'nun genel yayın yönetmeniyle konuşurken uydu lisansıyla ilgili bir girişim var mı diye sordum. Çünkü bir adım ötesinde uydu lisanslarının iptal olması, seyirciye tümden ulaşmalarının engellenmesi.
Tabii ki bunlar şöyle devam edecektir. Örneğin Türk Hava Yolları ne yapıyor? Belli bir gazeteyi almıyor uçağa.
Evet.
Örneğin Turkcell ne yapıyor? Farklı kanallara ya da farklı gazetelere reklam veriyor. Eşit davranmıyor. Çünkü bunlar bir kılcal damarlar. Eğer kimse bunlara tepki vermiyorsa, refleksler de ölçülüyorsa, kimse tepki vermiyorsa bunların devamı geliyor. Şöyle diyeyim ben size. Aslında Türkiye'nin %30'luk bir kitle, para harcayan kitle ki bunlar CHP'li ve MHP'li kitledir. AKP'nin de içerisinde belli bir kitle. Aynı zamanda HDP'ye oy veren neredeyse 5'te 1'lik bir kitle. Bu kitle bakın suskunluk sarmalı yaşıyor. Yani görüyor, duyuyor ve konuşmuyor. Gezi olayları da buna benzer bir refleks sonucunda çıkmıştı. İnsanlar yaşam tarzıma müdahale ediyorsunuz demişti. İnsanlar evinde bugün TV ya da Samanyolu haberi eğer izleyemezse bunun tepkisini çok ağır öder. Radikal demokrasiden uzaklaşan bir Türkiye var. Tek boyutlu düşünen bir Türkiye oluştu.
Yani bir ses kısma organizasyonu bu. Çünkü baktığınız zaman seçime giden Türkiye'de siyasetçi kendisini anlatmak isteyecek. Kim nasıl anlatacak kendisini? Belli televizyon kanallarına çıkacak. Çünkü çok da kısa süre var. Siz bu işi iyi biliyorsunuz. Miting yapmak, işte kampanya düzenlemek için çok az bir zaman var. Sesini en rahat duyurabileceği yer televizyonlar. Özellikle HDP'nin son dönemde çıkıp mesajlarını verdiği nokta cemaate yakın kanallardı. Şimdi o kanallarda mümkün olduğu kadar insanlara ulaşım engellenmiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP için de benzer bir durum var. Çünkü Türkiye'de maalesef çok yaygın bir şekilde Doğan grubunu dışarıda tutarsak hükümete yakın politika uygulayan gazeteler ve televizyonlar var.
Türkiye'deki medyanın %68'i iktidara yakındır. Fakat buna rağmen bu %68'lik orana rağmen Türkiye'deki kitlenin %10'u dahi izlemiyor bu %68'lik olan kitleyi. %30'un altındaki olan yayın organlarını takip edenlerin oranı, medyayı takip edenlerin %80'i burayı takip ediyor.
Belki de bu medyayı başarısızlıktır takip, değil mi? Aslında bu kararı aldıran, çünkü o başarı elde edilemeyince sesini kısmak gerekiyor herhalde.
Tabii ki. Yani medyayı takip edenlerin %80'i Türkiye'deki muhalif medya diye tanımladığımız kitleyi takip ediyor. %68'lik bir medya iktidara yakındır. Bunları takip edenlerin oranı ise Türkiye'deki medyayı takip edenlerin %10'u. Zaten reytinglerden belli oluyor. Yani Sayın Erdoğan'ın bile reytingleri yerlerde sürünüyor. Buna benzer tablolar var. Bu ses kısmadır, ayarlamadır ya da mekanizmalar.
Sandığa yansır mı Murat Bey?
Çok ciddi yansıyacaktır. Yani ama Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değildir. Sineye çekmez. Sandıkta bunun
yani tepki oyları olarak yansır diyorsunuz. Ben seslerini duyuramaması siyasetçilerin muhalefet partilerine eksi olarak yansır mı diye sormuştum. Herhalde siz tam tersi görüştesiniz.
Evet. Eğer ki muhalefet dediğimiz HDP, MHP ve CHP buna tepki vermezse onlar da dersini alabilir. Bu arada bu da önemli bir ayrıntı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Medyaya sahip çıkma çok önemli. Çünkü Türkiye'deki medyaya baskının varlığını kabul edenlerin oranı %68'dir. Aynı zamanda Hürriyet Medya grubuna yapılan saldırıyı kınayanların oranı %87 civarındadır. Türkiye'nin normalleşmesini isteyenlerin oranı %94'tür. AKP'ye oy verenlerin %38'i olan bitenden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bunlar önümüzdeki süreçte sandığa mutlaka yansıyacaktır. Ben şunu ifade ediyorum. Bu 7 kanalın dışarıya atılması AK Parti'nin karnesine artı yazılmayacaktır, eksi yazılacaktır ve sandıkta çok ciddi anlamda yansıyacağını düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Murat
Bey. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Faruk dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi geliyoruz Suriye krizine. Çünkü Suriye'yi de çok konuşuyoruz. Hemen her gün yöneticiler bu konuyla ilgili konuşuyorlar, mesajlar veriyorlar. Ne oldu bugün o krizde? Onlardan bahsedelim. Bir kere bir taciz ya da hava sahası ihlali haberi gelmedi. En azından Rusya ile Türkiye arasında böyle bir gerilim yok. Bugün için söylüyoruz. Ama NATO'dan önemli bir açıklama var. Türkiye'ye asker gönderebiliriz diyor NATO. İhtiyaçların tamamını karşılarız. Gerekli desteği mutlaka veririz. Türkiye'nin yanındayız. Hatta gerekirse asker bile gönderebiliriz diyor. Bu önemli bir açıklamaydı. Rusya'nın Suriye'de yaptığı operasyonlarla ilgili yaptığı bir açıklama var. O açıklamada da diyor ki enteresan ve dikkat çekici. Türkiye'nin de sınırlarını güvence altına alıyoruz bu operasyonlarla. Türkiye'yi de istikrarlı bir hale, sınırlarını istikrarlı bir hale getiriyoruz diyor. Türkiye'ye de destek veriyoruz diyor. Peki Türkiye böyle mi düşünüyor? Hayır, Türkiye böyle düşünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya giderken gazetecilerle konuşmuş. Rusya başlığında gerçekten çok dolu olduğunu görüyoruz o konuşmadan. Mesela kırgın olduğunu söylüyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e. Putin'le Erdoğan arasında özel bir ilişki olduğunu biliyoruz. Suriye'deki bu yeni durum iki liderin arasında biraz açmışa benziyor. Peki başka ne diyor Erdoğan? Rusya'nın yaptığı kabul edilemez diyor. Çok net bir şekilde Rusya'ya tepki gösteriyor. Türkiye'de Rusya'nın çok ciddi yatırımları var. Nükleer santral inşaatı var mesela. En önemlisi bu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hali hazırda yapmış durumda bu nükleer santrali Rusya. Devam edecek mi diye soruyorlar inşaat Cumhurbaşkanı'na. O da diyor ki 3 milyarlık yatırım onlar yaptı. Etmezlerse başkasına yaptınız. Bizim için sorun yok. Rusya düşünsün diyor. Doğalgaz meselesi çok önemli çünkü çok ciddi miktarda doğalgazı Türkiye Rusya'dan tedarik ediyor. Erdoğan bu konuda da eğer bu sistem böyle devam ederse, bu gerilim böyle devam ederse biz doğalgazı da başka yerden alabiliriz, başka yerden temin edebiliriz diyor ki bunu pek matematik olarak uygun olduğunu düşünmüyorum. Ve en önemlisi de Putin'i arayacak mısınız? Yani burada bir gerilim var, sorun var. Her gün uçaklar burun buruna geliyor ve bunu ortadan kaldırmak için Putin'le bir görüşme yapacakmışsınız sorusu da soruluyor Cumhurbaşkanı'na. O soruya verdiği yanıt da şimdi arasam bir sonuç alınmaz ki aramayacağım çünkü daha önce konuştum, konuşmama rağmen ortaya çıkan tablo ortada diyor. Yani bir kırgınlık belirtisi devam ediyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Devam edeceğiz. Rusya meselesiyle ilgili enteresan, dikkat çekici bir köşe yazısı var. Onu da aktarayım. Sonra biraz iç politikaya bakalım. Mitingler falan yapılıyor. Liderler Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış durumda. Peki Ankara'da siyaset işliyor mu? Mecliste kimse var mı? Hangi kulislerde neler konuşuluyor? Onu Yurda Gül'den öğreneceğiz. Ama önce şu köşe yazısını bir aktarayım. Mehmet Barlas'ın köşe yazısı bu. Mehmet Barlas daha önce yazdığı bir yazıda şöyle söylüyor. Muhalefeti eleştiriyor. Suriye meselesine niye bu kadar giriyoruz Türkiye olarak, bu politikaları niye uyguluyoruz, Esad'a niye düşmanlık yapıyoruz diyen muhalefete çok ciddi eleştirisi var. Çocuklar ölürken Türkiye bu işe seyirci mi kalacak? Elbette içeride olacak diyor. Türkiye'nin uyguladığı politikayı sonuna kadar destekliyor. Peki bugün ne yazıyor? Bugün diyor ki Türkiye tarafsız olmalı. Evet, Mehmet Barlas da Türkiye politikasını değiştirmedi ama Mehmet Barlas'ın duruşunda çok ciddi bir fark var. Bizim önceliğimiz bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi korumak ve asla bir takım süper güçlerin çekişmelerinde ve gizli pazarlıklarında taraf olmamaktır diyor. Güney sınırımıza yapışık bölgelerde kimin eli kimin cebinde bilemiyoruz diyor. Rus uçaklarının Türkiye'nin hava sahasının ihlallerinden çok hassas olan NATO ve Amerika keşke aynı hassasiyeti bir NATO üyesi olarak PKK ile mücadelede de gösterseydi diyor. Beşar Esad'ın kalması veya gitmesi Türkiye'nin değil, bahtsız Suriye halkının meselesidir. Dış politikada burası çok önemli, lütfen dikkatle dinleyin. Dış politikada da sabit söylemlerin ve ön şartların egemen olduğu bir alan değildir dış politika. PKK'yı hem terör örgütü ilan eden hem de PKK'ya silah yardımı yapan müttefiklerimiz yok mu diyor. Dış politikada sabit söylemlerin ve ön şartların egemen olduğu bir alan değildir diyor ve bugüne kadar aslında muhalefet iktidarı dış politika konusunda, özellikle Suriye konusunda sabit söylemlerin ve ön şartların geçerli olduğu bir politika uyguladığı için eleştiriyordu. Bu yazıyı sizle paylaşmak istedim. Az önce de söyledim. Türkiye'nin dış politikasında Suriye konusunda çok ciddi bir değişiklik görünmüyor ama Mehmet Barlas'ın Suriye'ye bakışı değişmiş yaklaşık bir ay içinde. Evet, bir Ankara'ya gidelim. Uzun süredir sesini duymuyoruz. Yurdagül Şimşek telefon attığımızda. Sputnik News'in Ankara temsilcisi. Yurdagül, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Rahat mısınız Ankara'da? Liderler Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış, siyaset çok fazla yok gibi görünüyor.
Vallahi aslında Ankaralı gazeteciler olarak sen de bilirsin. Bu süreç yani rahatlık olarak değil de rahatsızlık olarak da değerlendiriliyor. Çünkü gerçekten Ankara'da hem siyaseten hem bürokrasi ve ekonomi anlamında neredeyse yaprak kımıldamıyor diyebiliriz.
Mecliste mesela siyasetçiler var mı? Çünkü grup başkan vekilleri hani en azından nöbetçi olarak olup orada basın toplantıları falan yapıyorlar.
Evet, biz olarak meclise gidiyoruz yine. Çünkü dediğin gibi nöbetçi grup başkan vekilleri olur genelde ve gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlar. Ama seçim yaklaştıkça artık nöbetçi dediğimiz grup başkan vekilleri de mecliste değil, alanda. Bu nedenle gerçekten meclisin bu ikinci katında bütün siyasi partilerin temsilcilerinin, grup başkan vekillerinin, yöneticilerin oturduğu kat tamamen oradaki personel tarafından kullanılıyor diyebiliriz. Çünkü odalar boş. Personel daha çok işte grup başkan vekillerinden ya da parti yönetimlerinden gelen istekleri orada cevaplıyor. Basın toplantıları da hemen hemen hiç yapılmıyor. Hatta sabah işte şu kişiler basın toplantısı yapılacak deniyor ama o kişiler de sonradan iptal ediyor. Çünkü Ankara'da olmuyorlar.
Yaprak kıpırdamıyor yani Ankara'da görebildiğimiz kadarıyla. Partilerin kendi içlerindeki tartışmalar da bir şekilde rafa kaldırılmış durumda. Çünkü seçim var 1 Kasım. Seçim. Herkes yollara düşmüş görünüyor.
Mecliste milletvekillerine rastlıyoruz. Hatta bugün de gittiğimde birçok milletvekili işte yemek için gelmişti ama sonradan baktığımızda o isimlerin aslında aday gösterilmeyen milletvekilleri olduğunu görüyoruz. Genelde onlar meclise uğruyor odalarına.
Son meclisin keyfini evet. Çıkartıyorlar diyebiliriz. Aday evet, gösterilmeyenler evet. Tekrar gelmeyecekler çünkü.
Yani onlar eski milletvekilleri daha çok uğruyor. Onlar da öğle yemeği, biraz kahve, biraz siyasi sohbet için oralarda görünmüyorlar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Yurdagül. Ankara durgun, elbette seçim dönemlerinde siyaset biraz daha Ankara dışına kayıyor. Liderler mesajlarını mitinglerde veriyorlar. Süre az, miting sayısı 7 Haziran'a göre biraz daha az olacak ama yine de mitinglerden vazgeçilmiyor. Bir haberi aktaralım. Programımızın başında Bülent Keneş'in Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındığını, savcılık sorgusundan sonra da tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildiğini söylemiştik. O karar verilmiş. Bülent Keneş'in tutuklama talebini uygun görmemiş hakimlik neyse ki. Adli kontrolle serbest bırakılmış Bülent Keneş ama bu konuda yargılanacak attığı Twitter mesajları nedeniyle. Bir haber daha. Bilal Erdoğan'la ilgili hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Gazetesi daha önce Fuat Avni'nin mesajıyla ortaya çıkmıştı. Bilal Erdoğan'ın İtalya'ya taşındığı, İtalya'da doktorasını yapacaktı. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi bir haber yaptı. Hangi okulda okuyor, nerede oturuyor ve nasıl devam edecek İtalya'daki hayatı diye. Sonrasında bir haber daha geldi. Bilal Erdoğan kaçtı iddialarına karşı, korkaklar kaçar. Ben Türkiye'ye gelip gidiyorum, gelip gideceğim de doktora bittikten sonra da Türkiye olacağım, doktora için İtalya'dayım biçiminde bir açıklaması vardı. Sonra Bilal Erdoğan'ın doktorasını yaptığı okuldan bir açıklama var. Yine gazetelerde haber haline gelen, ders alma şartı yok diyor o okulun yetkilisi. Öğrencilerin yeterlilik sınavını geçtikten sonra programı tamamlamak için 9 yılı var diyor. Yani 9 yıl içinde doktora da tezini verebilir. Bu süreçte öğrencilerin ders alma şartı bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir kampüse devam etmeleri şartı da koşulmuyor. Yani Bilal Erdoğan'ın İtalya'da olması şart değil diyor. Kendisinin de Çin'de ya da başka bir yerde okuyan öğrencilerim var, doktora öğrencilerim. Onlarla belli aralıklarla bir araya gelebiliyoruz seyahat programımıza göre. Gelmesek de bir şey fark etmez, tezini bulunduğu ülkede tamamlayabilir diyor. Evet, bu haber önemli çünkü İtalya'da olmasına gerek yok Bilal Erdoğan'ın, ama İtalya'ya taşınmış durumda.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Dün demiştik, onunla girmiştik, o güzel haberle girmiştik programımıza. Aziz Sancar Nobel ödülü aldı, kimya ödülü aldı ve bugünlerde en fazla izlediğimiz isimlerden birisi. Aziz Sancar'ın yakın bir dostu, bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Orhan Bursalı. O da onunla ilgili bir yazı kaleme aldı bugün. Yazıyı size aktaracağımıza Orhan Bursalı'nın ağzından o durumu konuşalım istedik. Orhan Bey merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Yani hep keşke böyle böyle güzel şeylerden konuşsak değil mi? Yani insanın içi açılıyor. İşte ya, Nobel ödülü almış bir bilim insanından bahsediyoruz. Türkiye'de okumuş, büyümüş bir insan. Her ne kadar Amerika'da yaşasın.
Birdenbire gündemi değiştirmesi gereken bir şey. Bu bağlamda konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Niye Türkiye'de Nobel böyle bir ortam olabilir mi? Türkiye'den Nobel almak için Amerika'ya mı ya da Avrupa ülkelerinden birine mi gitmek lazım? Bir sürü olay var orada. Yani Türkiye'nin verimsiz ortamında. Bu bağlamda Nobel ödülünün sevinci. Buradan çıkmış bir bilim insanı, bir insanımız gidiyor Avrupa'da 30 yıl çalışıyor. Çok başarılı işler yapıyor. Ve bunlardan bir tanesi Nobel getiriyor kendisine. Evet. Ve buna hepimiz seviniyoruz. Fakat bu bağlamda tartışmamız gereken bir de üniversitelerimizi, yani bizim Türkiye'nin
Ya bu araştırmanın Amerika'da yapıldığını hatırlatmamız lazım. Çalışmalarını orada sürdürdüğünü hatırlatmamız lazım.
İyi ki orada
lazım.
Sürdürdü. Bak, çok açık söylüyorum. Ben beyin göçüne karşı insanım, ama beyin göçüne karşı olmak beyin göçünü durduran bir şey değil. Türkiye'de bu beyinlerin, parlak insanların, araştırma yapmak isteyenlerin Türkiye'de neden bu ortamı bulamadıkları çok önemli bir soru. Yıllardır
sorunun cevabı yok mu Orhan Bey? Yani bilim dediğiniz şey özgürlük ister ve özgürlük konusunda ciddi tereddütler yok mu Türkiye'de?
Yani İmam Hatip özgürlüğünden bahsediyorsun. Anladığım kadarıyla. Var tabii. Bizim mahallelerden hiçbir tanesinde bir tane de normal okul kalmadı. Habire bir tane kaldı. Habire onu da İmam Hatip'i çevirmek için Erbil'iyle çalışıyorlar. Yani millet ayağa kalkıyor.
Farklı bir bakış açısı var eğitime bugünkü iktidarın, ama üniversitelerin özgür olması lazım üretebilmeleri için.
Üniversitelerin özgür olması lazım.
Evet,
üniversitelerin başında kimler var? Üniversitede başında bu iktidarların desteklediği, istediği, bu benim adamım dediği, bunlarla ben ayrıca çalışabilirim. Kendi kafa yapılarına uygun insanlar var. Bütün rektörler öyle.
Doğru.
Üniversite bir rektör seçiyor. Kendi rektörünü seçiyor. Hükümet bunu beğenmiyor ve kendi rektörünü atıyor oraya. Şimdi böyle bir yıllardır süren, bu yeni bir olay değil. Evet. Bunlar bu sistemi kaldırma iddiasıyla iş başına gelmişlerdi.
Yökü kaldıracaklardı. Evet, sen gayet iyi hatırlıyorum.
Ondan sonra fakat öyle bir silah, bunun öyle bir silah olduğunu biliyorlardı aslında. Ve o silahı kendileri için kullanmaya başladılar.
Güce sahip olduktan sonra o güçten vazgeçmek çok kolay olmuyor tabii.
Çok kolay değil. Yani Tam bizim istediğimiz bir yapı burada. Bunu biz niye berhava edelim böyle?
Ya, meseleye baktığınız zaman tabii Türkiye'de üniversitede konuşsak çok daha uzun konuşabiliriz ama
evet,
Aziz Nobel'e Sancar gelelim. Sonuç itibariyle Nobel ödülünü almış
evet,
bir bilim insanı. Ama
bizden birisi.
Bizden birisi. Ama bizden birisi derken bile bir tartışma oldu dün. Fark etmişsinizdir. Yani işte Kürt müdür, Türk
utanç
müdür,
şudur, budur şey, falan utanç. Diye.
Ben inanamadım tabii. Gerçekten. Okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Gördüğüm zaman evet. Bunu yazanlara inanamadım. Böyle bir güzelliğin üzerinden bile böyle bir kutuplaşma, böyle bir milliyetçilik tartışması ne diyorsunuz? Kendisi duymuş
Kürt
mu?
Kürt milliyetçiliği ve böyle bir şey olabilir mi ya? Buradaki bu tamamen şunu gösteriyor. Aslında ortak bir düşünce, ortak sevgi, ortak sevinç, duygu falan bunların aslında berhava olduğunu gösteriyor. Bunu da bu hükümet yarattı.
Ya burada bile yapamıyorsak boyunca. Artık nerede yapacağız o ortak sevinci gösteremiyorsak?
İşte şuradan milliyetçi etnik yapısı, mezhep bir de şunu da soracağım. Acaba hangi şeyden? Alevi mi bilmem ne o tartışma oldu mu bilmiyorum.
Yok olmadı çok
ya,
şükür.
Ya neyse bari oraya da gidebilirdi.
Doğru.
Neyse Aziz Sancar da ben Türk'üm dedi. Bunların hiçbir tanesine yanıt vermedi. İçine de girmedi.
Ama üzüldüğünü doktor söyledi bu meseleyle ilgili olarak. Siz konuştunuz değil mi Aziz Sancar'la?
Şimdi tabii ki üzülür. Üzülmez olur mu? Aziz Sancar yani Nobel'i kendisine saat 5'te bildirdiler. Sabah Amerikan saatiyle.
Evet. Eşi açmış hatta telefonu.
Eşi de beni aradı. Yani onların saatiyle oran dedi. Yarım saat önce bildiler. Ben seni arıyorum dedi. Nobel'i aldık. Şimdi bu konu aramızda tartışma konusuydu zaten hep. Ondan sonra ben de yani ne diyor bu adam ya diye baktım. İnan biraz yanlış mı duyuyorum falan diye. Ama yani bu hep bir uzun süredir ben bu Nobel alınacak, verilecek birisi varsa Türkiye, yani Türkiye'den bir bilim insanı da bu Aziz Sancar'dır diye. Çünkü onun yazıp durdum birkaç sefer.
Evet.
Çünkü onun çalışması gerçekten çok üst düzey ve insanın biyolojisinin çok önemli bir varoluşsal meselesini ortaya çıkardı. Çözdü, mekanizmalarını çözdü ve onları gösterdi. DNA biliyorsun bizim hayatın şifresi olan
evet.
Yapı.
Evet.
Bu nesilden nesile bu DNA şeklinde bu yapı aktarılıyor. Orada sonra çocukta çözülüyor. Ya diğer canlılarda da mekanizma aynı çalışıyor. Aslında hepimiz aynı varlıklarız. Çözülüyor. İşte insan ortaya çıkıyor, bitki ortaya çıkıyor, böcek, ötekiler, hayvanlar vesaire falan ortaya çıkıyor. Bu yapının bir de kendini koruma mekanizması var hasarlara karşı. Çünkü DNA'da hasarlar oluşabiliyor. Kırılmalar bunu, oluyor.
Evet, buna ilişkin de çalışmalarıyla zaten tabii kimya ödülünü aldı. Gelecek şey, miymiş bunların Türkiye'ye yakın zamanda Orhan Bey? Böyle bir bilgi var mı?
Yani şu, yani 9 Eylül'de buradaydı bir ay kadar önce.
Hı hı.
Burada İzmir'de bir biyotip ve gen merkezi, genom merkezi açıldı. Çok önemli bir proje oldu. Ben bunu da yazdım orada.
Hı hı.
Çok önemli bir şey ve onun danışma kurulu üyesi.
Sık sık
bu
gelip
bağlamda,
gidiyor yani Türkiye'ye.
Efendim?
Sık sık gelip gidiyor mu Türkiye'ye bu çerçevede?
İşte yılda bir kez geliyor ama bir böyle geliyor. Okazyonlar olduğu zaman da geliyor.
Hı hı.
Şimdi Nobel aldı, şimdi bir sürü davet de olur. Daha sık gelir diye düşünüyorum. Yani
daha sık görüşürsünüz siz de eski dostu olarak.
Yani, yani millet de görüşür onunla artık yani söyleyin adını. Konferanslarını gider vesaire
elbet,
falan.
Elbet.
Böyle bir durum.
Peki. Hep
ya ortak bir sevincimiz. İyi ki böyle bir şey oldu.
Evet.
Ben de hep izledim. Aziz Bey'i hep izlerim ben.
Hı hı.
Çünkü çok çok iyi başarılı işler yapınca izlenmesi lazım gelen. Bir de bir bilim gazetecisi yönüm var. Siyaset yazarlığının ve yorumculuğunun yanı sıra.
Ne güzel.
Bir de bilim ve teknoloji dergisini 29 yıldır çıkartıyoruz.
Evet.
O bakımdan benim böyle belli şeylerim vardır, noktalarım.
Onlardan onları, biriydi herhalde Aziz Bey'de.
Onlardan biriydi
Nobel
her zaman için.
Biri.
Tabii.
Çok teşekkürler katıldığınız
ben
için
teşekkür
Orhan
ederim.
Bey. Çok sağ olun.
Hoşçakalın.
Sadık dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Aslında çok kötü haberler de vermedik bugün. Maalesef bir çocuk Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Patlayan bir mühimmat nedeniyle sokakta oynarken 3 çocuk da yaralandı. Verdiğimiz en kötü haber buydu. Ama bu olayların, bu ölümlerin son bulması açısından da iyi işaretler var. 15 Ekim itibariyle PKK'nın çatışmasızlık dönemini başlatacağına ilişkin. Ve Celal Başlangıç'la konuştuk. Erdoğan'ın üslubuna dikkat çekti açıklamalarına. Bir yumuşama var dedi iktidarda da. Umarız o yumuşama o tarafta da olur, bu tarafta da olur. Ve bir çatışmasızlık süreci, bir ateşkes süreci ve belki de sonrasında bir diyalog süreci başlar ve insanlar ölmezler. İşte kimya ödülünden, Nobel ödülünden bahsettik. Kimya alanında Türkiye'nin aldığı böyle bir ödül. Ama buradan yola çıkarak ayrıştırma ve çatışma dilinde sosyal medyaya yansımasını eleştirdik. Geliyoruz dünyanın çok konuştuğu bir meseleye. UEFA ve FIFA, iki önemli kurumun, futboldaki bu dev kurumların başındaki isimlerin aldığı cezalara. Aktaralım, FIFA Etik Kurulu, yolsuzluk yaptıkları iddia edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin görevlerini 90 gün boyunca askıya alıyor. Düşünün, dünyanın en önemli iki futbol kurumu FIFA ve UEFA. O kurumların başında olan iki isim Sepp Blatter ve Michel Platini. Aynı kurumların disiplin kurulları tarafından cezalandırılıyorlar. 90 gün boyunca görevleri askıya alınıyor. Bunun 45 gün daha uzatılma ihtimalinden bahsediliyor. Şöyle detaylarına bakalım. Etik kurulu Blatter'le birlikte onun genel sekreteri içinde benzer bir karar almış. 90 günlük men cezasının 45 günü aşmayacak şekilde uzatılabileceğini az önce söylemiştim. Yine açıklamasında yer vermiş. Amerika'da açılan yolsuzluk davası kapsamında FIFA'nın üst düzey yöneticileri rüşvet aldığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla zaten gözaltına alınmıştı. O günden beri de bu meseleler konuşuluyordu. Blatter 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede 5. kez FIFA başkanlığına seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü bir ciddi operasyon var, iddialar var ve Blatter hala başkanlığa devam ediyor diye. Bu gelişmeler sonrasında Blatter seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı baskılara dayanamayarak. İsviçre savcılığı da geçtiğimiz günlerde Blatter hakkında kötü yönetim ve zimmet suçlamasıyla soruşturma açarak kendisini sorgulamış ve ofisinde arama yapmıştı. Düşünün, dünyanın bir numaralı futbol kuruluşunun başındaki isim zimmet ve kötü yönetim suçlamalarıyla soruşturmaya uğruyor. Evi, ofisi aranıyor. Savcılığın suçlamalar arasında Blatter'in UEFA Başkanı Michel Platini'ye usulsüz olarak 2 milyon dolar verdiği iddiası da yer alıyor. FIFA'nın yeni başkanının belirleneceği olağanüstü seçimli kongre 26 Şubat 2016'da yapılacak. Suçlamalara adı karışan UEFA Başkanı Michel Platini de, burasına dikkat, adaylar arasında. Yani 2 milyon dolar aldığı iddia ediliyor eski başkandan, şu anki başkandan Blatter'den ve kendisi de FIFA'nın başkanlığına aday. Futbolda ciddi bir kokuşmuşluk hadisesi olduğunu söyleyelim. Türkiye'de iddialar vardı ama o iddialar sadece Türkiye ile sınırlı değil. Dünyada futboldaki bu usulsüzlükleri, yolsuzlukları konuşuyor. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz dedik. Neyle bitirelim? Bir şey yapmalı diyor herkes. İyi bir şey olsun diye. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı şarkısı sanki bugüne uygun gibi. Arkadaşlarla konuştuk, uzlaştık. Size bu şarkıyla veda ediyoruz. Yarın yine buradayız. 17.30'da lütfen kaçırmayın.
Sesine uyan.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda bu esniciyle konuşalım. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var.
Emre, Hakan aynen. Şükür de telefon attığımızda. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Bir virgül koymanı rica edeceğim. Evet, Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Evet.